dostlar. Yarın Porsiyon CEO'lu programına hoş geldiniz. Ben Selim Gökşin. Umuyorum ki burada işlediğimiz konular hayat arayışınızda yardımcı oluyordur. Ne yazık ki birkaç haftadır karşınıza çıkamadım. Beklediğimden çok daha uzun sürdü. Şartlar biraz ara vermemizi gerektirdi. Evet, hepimiz çok üzgünüz. Çok kötü bir afet yaşandı. Son bölümü çektikten sonra da aslında bir yurt dışı gezim oldu. Orada bile hazırlıklıydım yeni bölüme. Ama ben yurt dışından döndüğüm günün ertesi sabahıydı yanlış hatırlamıyorum. Pardon, 2 gün sonra. Ve ne yazık ki bu deprem olayı yaşandı. Çok üzücü. Hepimiz için çok çok acı günlerdi. Ben aslında depremden sonra 2 bölüm kaydettim. Ama sonra dinlediğimde inanılmaz melankolik bir şekilde kaydetmişim. Belki de o günlerde yayınlasaydım hepiniz için dinlenebilir bir podcast bölümü olurdu. Ama şimdi baktığımda o kadar melankolik bir kaydın da yayınlanması çok doğru gelmedi bana. Yani çünkü burada bu podcast'i siz isteğiniz karşısında açıyorsunuz ve almanız gereken şey bence faydalı olmalı. Acıdan bahsetsek dahi çok öyle duygusal bir havada anlatıyor olmak bence doğru değil. Ya şöyle, podcastlere devam etmeyi çok istiyorum. Çok seviyorum da. Çünkü podcastlerin karşılığında sizden aldığım yorumlarda beni en çok etkileyen şey sizi düşündürebiliyor olmak. Yani şunu senden dinleyince şöyle bir bakış açım oldu. Şunu düşünmeye başladım. Şunu anladım gibi yorumlar gelince ben çok mutlu oluyorum. O yüzden herkes işte aynı şeyi söylüyor. Hayat devam ediyor. Devam etmek zorunda. Ben de podcast çekmeye devam edeceğim elimden geldiğince. O düzeni bozmadan, zinciri kırmadan her hafta yayınlamayı planlıyorum. Hayata devam etmek zorunda olmak zaten hayatın acımasız olduğunu gösteriyor. Yani o kadar acımasız ki hayat. Bir yerde birileri gerçekten acı çekerken siz burada evet fayda sağlamaya çalışıyorsunuzdur belki ama hayat devam etmek zorunda diyorsunuz ve işinize gücünüze bakıyorsunuz. Hem de sonuna kadar bakıyorsunuz. Aksi halde siz de ayrı bir acı yaşamaya başlıyorsunuz. Ya ama tabii ki depremzedelerin yaşadığı acı öyle bir acı ki uzaktan anlaşılacak gibi değil. Ta yüreğimizde hissediyoruz ama bizim en ağır hissettiğimiz şey dinlediğimiz hikayelerde hayal gücümüzün el verdiği kadarıyla tahmin edebilmek. Yani çok acı hikayeler var. Bilmiyorum, hatta kalmak mı acı, göçüp gitmek mi acı, insan kestiremiyor. Çünkü çocuğunu kaybetmek bambaşka bir şey. Bir çocuğun yetim, öksüz kalması bambaşka. Allah kimseye yaşatmasın. Hakikaten bu kadar çok depremden bahsedilmiş içerik varken ben de tekrar bahsetmek istemiyorum ama insan böyle dualar etmeden de geçemiyor. Allah bir daha yaşatmasın ama Allah yaşatmasın demekle de iş bitmiyor. Yaşatacağı aşikar. Çünkü akıl vermiş, bilim vermiş. Ortada bilim diyor ki deprem geliyor. Hatta eskiye nazaran bilim bir tek gününü saatini söylemiyor. Yani geleceğini, şu civarlarda geleceğini, şu derecede olabileceğini de söylüyor. O yüzden aklımızı kullanmak, bilime kulak vermek zorundayız. Çünkü Allah vermesin demekle olmuyor. Allah acı yaşatmasın, aklımızı kullanmayı nasip etsin diyelim. Yoksa depremin geleceği aşikar. Tabii ki depremde yaşanan acılarda iyi bir senaryoyu düşünelim mesela. Nedir o? Deprem yaşanmış, deprem bölgesindesiniz ve yakınlarınızdan kimseyi kaybetmediniz diyelim. Fakat evinizi kaybettiniz. Bu bile büyük bir travma için yeterli. Çünkü bir insanın evini kaybetmesi gerçekten bence ölümden daha zor anlaşılacak bir şey. Çünkü biz diyoruz ki yakınını kaybetmiş, ölmüş, çok acı. Bunu neredeyse hissediyoruz. Fakat evini kaybedip bir insana çadır, şanslıysa prefabrik bir ev vermek iyi bir hizmet gibi algılanıyor. Yani bir insanın, düşünsenize, yani hepimiz şimdi düşünelim, pijamanı giymişsin, keyifli televizyonun karşısına uzanmışsın. Harika bir gün yani senin için evde. İstediği kadar evin kötü olsun, küçük olsun, temiz olsun, kirli olsun, ne önemi var? Senin tabiri caizse mabedin orası. Kimse karışamaz, o çok özelin. Evin içinde içeceğini almışsın, uzanmışsın. Belki televizyon, belki bilgisayarını açmışsın. Keyif yapıyorsun. Fakat bir deprem yaşanıyor. Ertesi gün böyle bir ev yok. Dışarıda üşüme derdi ayrı, yemek derdi ayrı, temizlik derdi ayrı. Bambaşka problemlerin oluyor. O yüzden hakikaten depremi en küçük acılarla yaşayan insanların dahi travması hiç yaşamamış insanlar tarafından bence kolay kolay anlaşılacak travmalar değil. Allah tüm depremzedelere kolaylık versin, yardımcısı olsun. Yakınlarını kaybedenlere de sabırlar diliyorum. Gerçekten çok zor. Ve bu süreçte ben LinkedIn'de de bahsettim. Ben ve çalışma arkadaşlarım, ailem, yakınlarım hepimiz bir yandan böyle yardımcı olmaya çalıştık. Bir şeyler yapmaya çalıştık. Fakat izlediğim kadarıyla tabii ki herkes çok bir şey yapmaya çalıştı. Elinden geldiğince. Birden deprem bölgesine gidenler, evet trafiği dahi tıkadı. O tabii program programsızlık da plansızlık da güzel bir şey değildi ama istek ve niyet güzeldi yani. Bir an önce oraya gidelim. Elimizden ne gelirse enkazın altındaki bir insana yardımcı olmaktan, enkazdan sağ çıkmış bir insanın daha rahat bir ortamda yaşamasından üşümemesine kadar her türlü şeyi düşünelim, bir fayda sağlayalım amacıyla insanlar oraya gitti. Bu düşünce hemen hemen herkeste oluşuyor. Ben buradayken ne yapabilirim diye. Ama günler geçti. İşte bir ayı geride bıraktık ve şimdi düşünüyor insan. Onlar işte depremzedeler, çadırlara yerleştirildi, prefabrik evlere yerleştirildi. Biraz aslında biz bu tarafta rahat etmeye başladık. Ama bu biraz bencillik bence. Çünkü orada insanların artık sokakta kalmama derdini gördükçe biz burada rahatlıyoruz. Peki vicdanımız nasıl rahat edecek? Hayata geri döneceğiz, evet, normalleşeceğiz ama orada çünkü problemler tam olarak çözülmüş değil. Uzun süre devam edecek, yavaş yavaş çözülecek problemler var orada. Ve bu düşünce bende şunu da düşünmemi sağladı. İnsanların yaptığı işler veya meslekleri dünyaya ne kadar fayda sağlıyor? Diğer insanlara anlamlı bir katkıda bulunuyor mu? Aslında bunu düşünmeye başlıyorum. Şimdi diyorum ki bir doktor insanlara fayda sağlayıp sağlamaması düşünülemez bile. Hani kötü niyetli bir doktor değilse o hikayeleri geçiyorum. Görevini, mesleğini hakkıyla yerine getiren bir doktor insanlığa tamamen fayda sağlıyor demektir. Ve Covid-19 salgınında gördük ki biz doktorlara muhtaçtık ve onları kahraman ilan ettik. Çünkü onlar çözdü bizim işimizi. Bilim insanları çözdü ve onlar dünyaya katkı sağladılar. Peki diğer meslekler ne olacak? İnsanlara katkı sağlamayan diğer meslekler. Şimdi şöyle başlayalım. Bir kuaför. Bir kuaför dahi ben insanlığa fayda sağlıyorum diyebilir. Çünkü saçlarını kesiyorum. Benim gibi kesemezsin. Ya da kendini iyi hissetmeni sağlıyorum. Sana bakım yapıyorum ve kendini iyi hissediyorsun. Benim insanlığa katkım var psikolojik olarak diyebilir. Ya da temizlik görevlileri. Çöpleri toplayanlar, belediyede çalışanlar. Biz sokaklara bir çıkıyoruz, çöpleri temizliyoruz, topluyoruz diyebilir. Yani herkes aslında insanlık için bir fayda sağladığını söyleyebilir. Fakat bilmiyorum bir küçük esnaf, bir KOBİ fayda sağladığını söyleyebilir mi? Bu arada tabii doktorlar COVID-19 esnasında çok inanılmaz olağanüstü bir performans gösterdiler ve tehlikeli bir iş yapmaya devam ettiler. Ama tabii karşılığında maaşlarını aldılar, para aldılar. Bu mahsurlu bir şey değil. Yani bedava yapmaktan ve karşılıksız bir fayda sağlamaktan bahsetmiyorum. Evet, karşılığını al, parayı al, maaşını al ama yaptığın iş, parasını aldığın iş insanlığa ne kadar fayda sağlıyor? Mesela e-ticaretten bahsediyoruz hep biz bu kanalda. Ve e-ticaret insanlığa ne kadar fayda sağlıyor? Ben insanların faydalanacağı ürünler satıyorum. Ya tamam ama gerçekten bu vicdanı rahatlatıyor mu? Bence şöyle bir şey düşünelim birlikte. Herkesin mesleği insanlığa fayda sağlamak zorunda değil. Yani meslekle fayda sağlayamayan insan aslında biraz istekle fayda sağlamalı. Ve biz bunu işte depremde gördük. Yani birçok duvar işçisi, ne diyor duvar işçisi? Beni alın götürün oraya. Ben o demirleri kesmeyi bilirim. O duvarları parçalamayı bilirim diyor. Normalde duvar işçisi ev yapıyor. Ev yapımında fayda sağlıyor. Tamam. Ev yapmak için emek sarf ediyor. Ama direkt insanlığa bir faydası var diye yazamayız belki. Fakat ne yaptı? O mesleğini direkt orada insanlığa fayda sağlayacak bir şeye dönüştürdü. Peki sizin mesleğiniz hiçbir şekilde insanlığa fayda sağladığını düşünmüyorsanız, acaba bir STK'da ya da benzeri yerlerde görev almak, hiçbir karşılık beklemeden görev almak, insanlığa fayda sağlamak değil midir? Bence hepimiz mesleklerimizin yanında o para kazanmayla birlikte insanlığa fayda sağlayacak işler yapmak için adım atmalıyız. STK'larda rol almak için çaba sarf etmeliyiz bence. Ya da acil durum bilgisi olan kişiler olsaydı çok fazla Türkiye'de, bunun eğitimi genel olarak verilmiş olsaydı neler yapılacağını çok daha iyi bilirdik. Örneğin acil durumda, depremde tek derdimizin ya da herkesin düşünmesi gereken tek derdin enkazın altındaki insanlar olmadığını anladık. Çünkü profesyoneller enkazın altına adım atarken oraya dokunamayan insanlar bir yandan mobil mutfak, mobil tuvalet, çadır, barınma, sonraki günlere hazırlık ya da yapılan yardımın organizasyonu gibi işlere de bakması gerekiyormuş. Bunu gördük. Demek ki aslında hepimiz acil durumla ilgili okullarımızda eğitim alıyor olsak faydalı insanlara zaten dönüşürüz. Yani benim mesleğim bu dükkanı işletmek ve ben bu dükkandan para kazanıyorum dediğinizde şunu diyebilirsiniz. Acil bir durumda ben insanlığa katkı sağlamaya hazırım. Bunu söyleyecek insanlara dönüşmemiz lazım. Ya da STK'larda rol aldığınızda sadece acil durumda değil. Ben mesleğimi yapıyorum, iş yapıyorum, para kazanıyorum, karşılığında ürün ya da hizmet satıyorum ama bir yandan burada emek sarf ediyorum, hiçbir karşılık almıyorum çünkü insanlığa vermek istiyorum. Geri vermek istiyorum. Ve ben mesela bu podcast'i yapmamın tek derdi sadece fayda sağlamak. Yani elimden geldiğince yaşamışlıklarım, öğrenmişliklerim, edindiklerim ve kendi kendime öğrendiklerimi insanlara hiçbir karşılık beklemeden vermek istiyorum. Çünkü yaptığım iş direkt insanlara fayda sağlayan bir iş değil. Ama buradan bir kişiyi düşündürebilir, farklı bakış açısı yaratabilir, desem benim için fayda sağlamak olur. O yüzden insanlar bence afetlerde veya afetler dışında her an insanlığa nasıl katkı sağlarım, yaptığım meslek dünyaya ne kadar faydalı diye düşünmeli ve bunun için adım atmalı. Bence hepimiz şu dakika itibariyle kazandığımız paranın bir kısmını ihtiyaç sahiplerine ne kadar cömertçe ayırabiliyoruz ve yaptığımız meslek insanlara ne kadar fayda sağlıyor, fayda sağlamıyorsa ben karşılık beklemeden insanlığa fayda sağlayacak bir işe nasıl dönüştürebilirim veya bunun için ne kadar hazırlık yapabilirim diye düşünmeli. Evet, bu bölümde size deprem sonrası çıkardığım küçücük bir dersten bahsetmek istedim. Hepimiz bence derin derin düşünür. Sadece tek derdimiz yaşanan sonuçları tekrar tekrar konuşmak yerine gelecek için ne yapmalıyız diye düşünürsek, tek derdimiz bu olursa bence hepimiz kendimize ve sonra insanlığa fayda sağlamaya çalışırız. Evet, görüyoruz ki deprem hepimizi çok etkiledi. İşlerimizi, sosyal hayatımızı. Umuyorum ki hızlı bir şekilde toparlanırız. Ülkece toparlanır, daha güzel günler görürüz. Çünkü kader konusu çok derin bir konu. Uzun uzun konuşulabilir. İçinde inançları barındırır, insanlığı barındırır, sosyolojiyi barındırır. Ama şu bir net, bir insan doğduğunda burnunun, gözünün, yüzünün nasıl olacağını, ten renginin nasıl olacağını bilmiyor. Buna kader diyebiliriz, inansanız da inanmasanız da. Yani bizim etki edemediğimiz durumlar diyebiliriz. Eğer bugün depremi önleyemiyorsak, depremi engelleyemiyorsak, deprem bizim için bir kader olabilir. Ama afet bizim için kader değildir. Çünkü yağmur yağdığında yağmuru engelleyemiyoruz. Ama yerin altına suyun çeken altyapımız varsa, bir rüzgardan yıkılmayan evlerimiz varsa bunu deprem içinde planlayabiliriz. Çünkü depremin gelmesi evet kader ama bilmediğimiz tek şey ne zaman geleceği. Gelecek olacağı şaşırtıcı bir şey değil. Umarım hep birlikte artık depremlerden etkilenmeyen ülkede yaşar ve Türkiye'nin çok daha güzel günlerini görürüz. Hepimize geçmiş olsun. Depremzedelere Allah'tan acil şifalar ve yakınlarını kaybedenlere de sabırlar diliyorum. Yeni bölümde görüşmek üzere. Esen kalın.